Ayrım 25, Yüksek Topuklar, Murat Anmungan, sayfa 308. Biz açık büfeye yöneldiğimizde ortalık hareketlenmiş, masalar yeni gelenlerle daha da kalabalıklaşmıştı. Kimileri açık büfenin üzerini donatan yiyeceklere, karınlarını doyurmak için yemek beğenmeye değil de, tabildot yoklaması yapılan huysuz gurmeler, mutfak müfettişleri gibi eğilmiş, hatta kusur yoklayıcı gözlerle mırın kırın ediyor. Masa başında duran garsonların asla cevap veremeyecekleri karmaşık sorular sorup duruyorlar. Siz elinize tabak onları bekliyorsunuz. Bunların yanındayken bir yemeği beğenmeye gelmez. Sizin gibi ağzının tadını bilmeyen eksik damak gafillerin anlayamayacakları bir hata bulup çıkararak sizi küçümsemeye kalkışır. Lokmalarınızı boğazınıza dizerler. Onların yanında her şeye fena değil demeniz gerekir ki itiraz ettiklerinde aslında öyle tabii diyerek dümen kırabilirsiniz. Bu gibi durumlarda hep üzerlerine yanlışlıkla bir şey dökmek isterim. Ama biliyorsunuz ben hayalleriyle yaşayan bir kadınım. Gerçi nadiren de olsa hayallerimi gerçekleştirmeyi başardığım olmuştur. Öyle zamanlarda kaşlarınızı çatıp alt dudağınızı ısırarak "Ah çok affedersiniz" diye özür dilemenin apayrı bir zevki vardır. Sakarlık huyunuz değilse bile arada bir zevkiniz olmalı. Tahmin ettiğim gibi bu çeşit toplantılar uzun zamandır görmediğin okul arkadaşlarını yıllar sonra bir kere tanımak için pek uygun bir ortam değildi aslında. Herkes az çok değişmişti. Bazı insanların yüzleri benim için tamamen silinmişti. Çok kilo almış ya da erken yaşlanmış olanlar karşılaşır karşılaşmaz sizin tarafınızdan tanımak istiyor. Böylelikle de fazla değişmemiş olduklarına kendilerini inandırmak istiyorlardı. Bazı yüzler ise tamamen silinmişti. Benim için hiç kimse kadar yabancıydılar. Hatıralarında fazla yer tuttuğunuz biri, sizin hatıralarınızda onun bir yeri olmadığını anlayınca bozuluyor. Artık size mi hayata mı küstü anlaşılmayan bir bozgun ifadesi takınarak yanınızdan uzaklaşıyordu. Açık büfenin önünde küçük bir kuyruk oluşmuş. Yakın masalarda oturanlar büfe önünü kollayarak oturup kalkıyor, masadaki eksiklerini tamamlıyorlar. Modern eğitimli anne ikazlarına karşı gene de çocuk gürültüsü sarmış ortalığı. Masa ile büfe arasında gidip geldiğim sırada karşılaştığım kimselerden önceden beklediğim paket olarak hazırlanmış bütün cümleleri teker teker duymak zorunda kalıyorum. "Hiç değişmemişsin ayol, vallahi hep aynısın." Bir klasik olmakla birlikte gene de duymaktan en hoşlandığım cümleydi. "Ay sen ne hayırsız çıktın" ise aynı klasiklikte olmakla birlikte duymaktan en sıkıldığımdı. "Ay bir gün arkadaşların Nermin'e bir şaka yapacak oldular" gibi cümlelerle başlayıp unutmak için en az 10 yılımı verdiğim kimi olayları ayaküstü hatırlatmakta ısrarlı ve kararlı münasebetsizlerin yanındansa zor sıyrıldım. Belli ki zamanında samimi ya da aynı dönemde olmadığım gözümün ısırdığı ama kim olduklarını bir türlü çıkaramadığım bazı yüzler vardı. Onları benzetiyor da olabilirdim. Her neyse bu çeşit durumlarda hep yapıldığı gibi yüzümde her anlama gelebilecek belirsiz bir tebessümle karşılık veriyordum. Her zamanki gibi yeryüzünde olmayan ve henüz icat edilmeyen renklerden oluşan giysisiyle dikkatimi çeken çılgın Şebnem'e tam o sırada rastladım. Burada görmeyi akıl edebileceğim en son insandı. Çok şaşırdım. "Ben en son onu Kamçatka Yarımadası'nda bırakmıştım. Bakın o Kamçatka'nın bir adamı yoksa bir yarım adamı olduğundan bile emin değilim." Şebnem oradan çoktan ayrılmış bile. Hint Okyanusu'nun ortasında haritada bile görülmeyen küçük bir adada yaşıyormuş şimdi. Bu kadar zaman sonra da aşağısına ben de razı olmazdım doğrusu. 15 günlüğüne gelmiş Türkiye'ye, dönüşte zaten başka bir yere taşınacakmış. Bu başka yer, Avustralya'nın doğusundaki açık denizde bir yerlerdeymiş. Ki ben Avustralya'nın doğusunda artık başka gezegenler başlıyor sanıyorum. Aslında ben bu kızın her nerede olursa olsun bir buzdolabında yaşadığından eminim. Hatta bir derin dondurucuda. Ancak sürekli derin dondurucuda yaşayan bir insan bu kadar genç ve taze kalabilir. Görseniz daha üniversiteyi bitirmemiş olduğuna yemin edersiniz. İlk karşılaşma sevincinin ardından Tude'nin yanımdaki varlığını fark edince küçük bir çığlık atarak "Ne zaman yaptın bunu kız?" diye soruyor. Tude'yi göstererek "Ben bu kadarını yapmış olamam" diyorum. "Bana haksızlık etme." Şebnem'in üstüne başına giydiklerine bakılırsa bu kız Türkiye'yi iyice unutmuşa benziyor. Uçuk kaçık tanımanın pek hafif, pek serin kaçacağı bir haldeyken, hani ancak kimi deli modacıların defilelerinde gördüğünüz tuhaf giysiler vardır da, bunu kim giyer diye şaşar kalırsınız ya. İşte bütün o giysileri ferah feza sırtına geçirip küpeyi gündüz sokağa çıkar Şebnem. Üstelik sanki herkes de böyle giyiniyormuş gibi yapar. Bütün zengin, hoppa, şımarık kızlara çılgın dendiği bir dönemde ona da çılgın denmesi büyük bir haksızlıktır. Çünkü Şebnem gerçekten çılgındır. Beş kızı da birden yaşamış kaç kişi tanıyorsunuz bu memlekette? Hatta bu dünyada. Babasının ilkokul sıralarında ona içi ışıklı bir masa yer küresi aldığı ilk günden başlayan dünyaya gezip görme sevdası bugüne kadar aynı tutkuyla sürmüştür. Kuş uçmaz, kervan geçmez tabir edilen yerlere bile bakkala gidiyormuş rahatlığıyla gidip gelmiştir. Çöle bıraksanız yön duygum sayesinde yolumu bulurum der. Öyledir de gerçekten. Bir tarihte ben ona senin içinin pusulası güçlü demiştim. Bu onun çok hoşuna gitmiş, hep tekrar eder. Onunla her yere gözü kapalı gidebilirsiniz çünkü kaybolmayacağınızdan eminsinizdir. Adres bulmakta da üstüne yoktur İstanbul'da bile. Yeryüzünde bu kadar yer değiştiren birinin kendinin bu kadar değişmemesi ise anlaşılır bir şey değildir. Bir tek üniversite sıralarında bir ara devrimci olmaya kalkmıştı. Hayatındaki en büyük değişikliği provası odur. Devrimciliği bıraktığı gün ise aynen kaldığı yerden hiçbir şey olmamış gibi eski hayatına devam etti. Bir film artisti gibi sanki rolünü oynamış, işi bitince de gene eski kendisi olmuştu. Devrimci olmaya karar verdiği sıralarda iki fraksiyon arasında bir türlü karar veremeyen çılgın Şebnem, sonunda bizim fraksiyona meylettiğinde onunla iyice yakınlaştık. Sınıfsal kökenimizin taşıdığı ortak dil nedeniyle birbirimizi daha iyi anlıyor, sorunlarımızı daha iyi tanıyorduk. Bu yüzden gecekondu bölgelerindeki eğitim çalışmalarına da birlikte gitmeye başladık. Cesur giysilerinden, cesur saç modellerinden, nişantaşı için bile frapan kaçan makyajından arınması, sadeleşmesi zaman aldı. Herhangi bir sempatizan kızın Şebnem'in onda biri kadar giyinmesi ya da makyaj yapması, onun hayatının sonuna kadar devrim dışına sürmesi neden olabilecekken, nedense Şebnem'e karşı pek hoşgörülü, pek sabırlı davranıyorlardı. Şebnem'de şeytan tüyü vardır gerçekten. Ne yaparsa yapsın ona kızamazsınız. Tunceli bir Alevi ve Kürt oğluna aşık olmasıyla birlikte gözlerimizin önünde değişim demenin hafif kaçacağı bir mutasyon yaşamaya başladı. Neredeyse bir gün içinde bambaşka biri oldu. Hepimizi küçük burjuvalıkla suçlamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor, herkesi kıyasıya eleştiriyor, insanlarla ağzına hiç yakışmayan bir biçimde "Hemşerim, hemşerim" diye konuşuyordu. Şah adındaki bir Tunceli Kürt ve Alevi oğlanın elindeki tesbihi ikide bir elinden kapıp ondan çok kendi şakırdatıyor, arada bir ayaklanıp elinde tesbih volta attı bile oluyordu. O aralar üç aşağı beş yukarı herkes biraz öyleydi ama herkesin yaptığını Şebnem yaptığında alay edermiş gibi bir durum çıkıyordu ortaya. Oysa sorun Şebnem'in samimiyetinde değil kendisindeydi. Samimiyetin su götürmezdi ama kendi şaka gibiydi kızın. İşin tuhafı aşık olduğu oğlanla arasında da hiçbir şey olmuyordu. Oğlanın devrimle nikahlanmış bir hali vardı ve bunu değil Şebnem kimse için bozacağa benzemiyordu. Aşık ve devrimci olunca erkekler konusunda bizim çılgın Şebnem'in devrim öncesi atılganlığından da eser kalmamıştı. Hoşlandığı erkekten önce kendinin davranması da ünlü o freak nişantaşı tazesi, ilk heyecanını yaşayan al basmış bir kasaba dilberi gibi tir tir titriyordu oğlanla her karşılaşmasında. Ayaküstü iki çift laf etseler boynuna kadar kızarıyor, diğer zamanlarda zaten hafif peltek olan dili iyice birbirine dolaşıyordu. Aslında ortadaki manzara o zaman da komikti. Gülünebileceğini saptadığımız ama durum ve konum gereği hemen hiçbir şeye gülemediğimiz zamanlardı. Ciddiyet sıtmasına tutulmuş çatık kaşlı gençler ordusuyduk. Oğlanın her konuşmasında görüşlerini desteklemek için seçtiği içimizi bayıltan meşhur örneğini anımsıyorum. Et kokarsa tuz basarsın bacım. Ya tuz kokarsa dedikten sonra bir süre eli havada asılı kalır, sonra etrafı şöyle bir tarayarak insanların yüzlerinden açıklama gücünün yüksekliğine ve derinliğine çok inandığı sözün yarattığı etkiyi okumaya çalışırdı. Kabul etmek gerekir ki verdiği örnek ne kadar manasızsa gözleri o kadar manalıydı çocuğun. Bizim kaş göz delisi Şebnem'i baştan çıkartan da oğlanın duvar halısı gazeline benzeyen gözleri olmuştu. Ama bu bakışlar biraz fazla çalışılmış, fazla hesaplanmış, etkiye ayarlanmış bakışlardı. hani haksızlık etmeye kalksam Kadir inanır gibi bakardı diyesim geliyor ama bu kadarı gerçekten haksızlık olur. Çünkü daha o kadar sadeleşmemişti bakışları. Taşrası bozulmamış bir safiyeti, bir mahcubiyeti vardı. Tunceli dağlarında kopup gelmiş temiz ve yeşil bir rüzgar eserdi bakışlarında. Kendi halinde efendi saygılı bir çocuktu. Birçoğunun tersine üstü başı her zaman tertemizdi. Dünyaya yetişmeye çalışan taşralı erkeklerin nasıl oldukları hakkında ilk fikir edindiğim insanlardandır. Gecekondulara gitmeye başladık. Gecekondu demek bizim için en fazla Keşanlı Ali destanının geçtiği yerlerdi. Birkaç siyah beyaz Türk filminde seyrettiğimiz bizden uzak tepelerdi. Şimdi her Allah'ın günü o uzak tepelere tırmanıyor. Gecekondu gerçeğiyle tanışmaya, dahası gecekondu gerçeğini değiştirmeye çalışıyorduk. Eğitim programı gereği halkı biçimlendirmek için gittiğimiz ilk mahalleler Eyüp Sırtları ve Silahdara bölgesiydi. Dizlerimize kadar çamurlara bata bata çıktığımız tepelerde, eşiğinde ayakkabımızı çıkardığımız derme çatma kapılardan giriyor, bazen kaplı minderlerde oturuyor, duvarlarına gazellerle bades kurmuş kahve falı bakan kadınlarla göz göze, ince belli cam bardaklarda tavşan kanı sıcak çaylar içiyor, kapısında peynir tenekelerine dikilmiş çiçeklerin beklediği bizden uzak baharlara vaat ediyorduk. Ufacık bir umuda bile çoktan razı olmuş bu çaresiz, yoksul, savrulmuş insanlara. Gerçek yoksulluğun ne olduğunu o günlerde anladım. Sınıfsal vicdanımı o zaman edindim. Sınıfsal vicdan insana sınıfsal bir utanç da yükler. Bütün hayatınız boyunca suçluluğunu duyacağınız bir utanç. Yoksulluğun hiçbir çeşidine katlanamayacağıma da o zaman karar vermiş olsam gerek. Kaynaşmamız için bir devrimin yetmeyeceğini için için bilmenin sısı vardır bende. Dönemin herkesi kuşatarak alıp götüren havasına nedenli kapılıp gitmiş olsam da içimde uyanık bir umutsuzluk beni ve dikkatlerimi diri tutuyordu. İnançsız değildim ama inancımın beni sarhoş etmesine, gündelin ham, yalın ve katı gerçeklerinden koparmasına izin vermiyordum. Birçokları devrime olan inançlarını gücünden çok burjuva sınıfını tanımalarından alıyorlardı. Bense burjuva sınıfını iyi tanıyordum. Dünyayı bu insanların eline kolay kolay vermeyeceklerini, vermemek için her şeyi yapabileceklerini biliyordum. Yaptılar da. Arda arda gelen darbelerle askeri cuntalar yönetti ülkenin karanlık kaderini. Gene de Şebnem'le sabahları otobüs durağında buluşuyor, bambaşka bir ülkeye gider gibi gidiyorduk o mahallelere. Bambaşka bir sınıfın çocuklarıydık biz. Bütün çocukluğum Nişantaşı, Teşvikiye civarında geçmişti. Dünyanın daha büyük bir yer olduğunu, hayatın daha büyük bir genişlik ve derinlik taşıdığını biliyordum elbet ama bir otobüsle 10-15 durak sonra bambaşka bir dünyanın başladığını bilmiyordum. Benim için başka bir sorun, herkesin avaz avaz haykıra haykıra höykürerek söylediği halk türkülerine katılmak sorunuydu. Birkaç türkü ben de bilirim. Bilgisi uzun kış öğle sonlarında evin ışığı kıt salondaki büfenin üzerinde duran, açık unutulmuş radyoya borçlanılmış türkülerdir bunlar. Hiçbirini sonuna kadar bilmem. Çünkü türkünün daha ortasına gelmeden halalarımdan birinin eli radyonun düğmesini çevirirdi. Sonrası da öyle geldi. Hayatında tarla toprak görmemiş birinin tarlaya ektim soğan türküsüyle havasını bulamayacağını sizler de kabul edersiniz. Oysa o sıralar hayatımızın her anında duyduğumuz sınıfsal suçlulukla, köyden kırdan gelmiş arkadaşların yanında duyduğumuz eziklikle bütün türkülerden etkilenmeye çalışıyor. Biz burjuvalardan saklanmış halkın bağrında yaşarmış bir hazineye, değerindeki bu eserlere abartılı bir coşkuyla gereğinden fazla ilgi ve sevgi gösteriyorduk. Civar bölgelere bilinç yükseltme ve eğitim çalışmaları nedeniyle gittiğimiz zamanlar bir otobüs dolusu insan bu türkülerle coşuyor, öğrenci evlerinde söylenen çökertmeden çıkan Halil gibi, teri ilaç lümüne gibi, drama köprüsünden birlikte geçiren Hasan gibi ya da oy bir ataş verip de cigarasını yaktığımız çeşitli yiğitler gibi gözü pek delikanların bu engin ve derin erkek repertuarı onların gölgesinde oturacak bir minder bulmuş biz kadınların kendi halindeki gökyüzünü kuşatıyordu. Bu türkülerin asıl mirasçıları neyse ne de İstanbullarda büyümüş varlıklı ailelerin çocuğu olarak iyi eğitim almış ve günün birinde solcu olunca feleğini ve sağduyusunu şaşırmış, kimi kent soylu şarkıcıların çıktıkları sahnelerde piyanolarının başında hop oturup hop kalkarak faşizmin de, faşizmin de, faşizmin de anasını anasını anasını diye tepine tepine söyledi Türkiye, koro olarak katılımdaki devrimci coşku neydi peki? Bir şeye karşı olmanın, faşizmle mücadele etmenin, bir sisteme savaş açmanın hesabı niye hala anaların üzerinden görülüyordu? Dünyayı değiştirmek üzere yola çıkanlar bile niye anaların üzerinden inmek istemiyordu? Savaş her gittiği yerde ilkin anaları düzmüyor muydu sanki? Savaş tecavüzcülerinin meşruiyetindeki uygarlık ölçütleriyle gözden geçirilmemiş bu geleneksel, zengin halk repertuarının hiçbir payı yoktu. Sonunda onlar avaz çığlık türkülerini söyledikleriyle kaldılar ve hepinizin bildiği gibi faşizm gelip hepimizin anasını düzdü. Geçmişin hesabını verirken, evet ama günün koşulları ya da dönem özellikleri deyip geçmek kolay geliyor. Ancak o dönemde bunları hisseden, kalbi kanayan, cılız da olsa itirazlarını dinlendirmeye çalışan ve hoyratça susturulan insanlar vardır. Diğerleri öğrenmek istemiyorlardı çünkü daha yenilmemişlerdi ve öğrenmeyi yenilmeye ayarlı bir ulusun çocukları olarak hayat hakkında, devrim hakkında, hatta kendileri hakkında bir dolu şeyi öğrenmek için yenilmeyi bekliyorlardı. Maşizm gözden geçirilmeden hangi faşizmle mücadele edilebilirdi ki bunlar etsin? Şu aklımdan çağıl çağıl geçenlerin binde birini hatırlamadığıma eminim Şebnem'in. O hiç geçmişe dönüp bakmayanlardandır. Hep yürür gider. Hiçbir şeyin kaydını tutmaz. Belki gençliğini, tazeliğinde buna borçludur. Unutmak kolaylığına. Belki de bu yüzden bütün dünyayı geziyor. Geçiciliğin tadı diye bir şey varsa bunu en çok Şebnem çıkarıyor olmalı. Hafızası güçlü olanların mutsuz olmaları da kaçınılmaz. Şimdi ben ona şahtan söz edecek olsam, şah kimdi ya diye soracağını eminim. Ne şahın gözleri kalmıştır aklında, ne duvar halıları. Bu kadın mutlu olmaz da kim olur? Kolundan tutup onu çekiştirenlerle kapılıp uzaklaşan Şebnem, gitmeden mutlaka beni göreceğini ve baş başa bir gece geçirmemiz gerektiğini söylüyor. O bir uçurtma gibi benden uzaklaşıp kalabalıkta kaybolurken, ben Avustralya açıklarındaki bir adada gün batımını hayal ediyor, onu böyle yolculuklara kışkırtan şeyin nasıl hülyalar olduğunu anlamaya çalışıyorum. Yalnız gitmeden önce o sırada kendini tutamayıp o ünlü işaret parmağına, Şebnem'in bileğindeki çeşitli boncuklardan yapılmış bilezikleri kurcalayan Tude'nin kıskançlıkla kaşık hayranına karşılık olarak ince bir deri kaşa geçirmiş bir dizi renkli boncuk armağan ediyor Tude'ye. Ben ganimetin o meşhur çantasına koymasını söylüyorsam da kızımız Şebnem ablasının elleriyle bileğine bağlatıyor. Güney Amerika'nın bilmem ne dağlarındaki yerlerin kendilerini kötü ruhlara karşı korumak için taktıkları boncuklarmış bunlar. Sanki Tude'nin ihtiyacı varmış gibi. Hangi kötü ruh Tude'ye bir şey yapacakmış şaşarım. Birçok anne çocuğun taraçanın altındaki bahçeye indiriyor. Biraz gözlerden uzak olsunlar, kendi aralarında oynasınlar, kendileri de rahat etsin diye. Çocukların bazıları yeni yetme sayılacak yaşlardalar. Tude özellikle erkek olanlarına niyetlense de sonunda yaşıtlarıyla yetinmek zorunda kalıyor. Tude'nin gözüne kestirdiği bir çocuk grubuna katılması da ben de biraz olsun yalnız kalabiliyorum. İstediğim de buydu zaten. Taraçanın altındaki geniş bahçede ağaçların altında oynuyor çocuklar. Kendi aralarında önceden kaynaşmış olan gruba yeni katıldığı için başlangıçta daha çekingen duran Tude, her baktığında biraz daha kontrolü ele geçirmiş görünüyor. Oyunu o yönetiyor. Rolleri o dağıtıyor, ebeyi o cezalandırıyor, herkese o akıl veriyor. Eminim her seferinde oyunun kurallarını da gönlüne göre değiştiriyordur. Tude onlara katıldıktan sonra birkaç çocuk ya küstü, ki bunların çoğu güzel olan kızlardı, ya başkalarına katıldı ya da oyunu bırakarak annesinin dizinin dibine döndü. Herhangi bir iş yerinde, kuruluşta, dernekte mutlaka görmüşsünüzdür. Yeni başladığı ilk zamanlar yalnızca iyi niyetli, alçak gönüllü, çalışkan, uysal, herkese yardıma hazır, kendi için hiçbir şey istemiyor gibi görünüp ilk yönetim değişikliğinde doğrudan müdür koltuğuna oturanlar. Hiçbir şeyden haberleri yokmuş, her şey onların dışında gelişmiş gibi görünürler. Onlar yönetim koltuğuna oturana kadar kaç kişinin ayağı kaymış, kaç arkadaş birbirine küsmüş, kaç yıllık dostluklar bozulmuştur, o ayrı bir konu. Anladıklarında da iş işten geçmiştir zaten. Böyle kendi hırsından hayat yapan insan çoktur, Tude de belki böyle biri olacak. Gözlerimden daha çılgın Şebnem'in renklerinin yorgunluğu gitmemişken bir Discovery Channel belgeseli olarak kendini aşan rengarenk giysisi ayaklanmış bir bungalov şeklinde Tikli Gülçin çıka geliyor. Öyle bir girişi var ki insanın gözleri kadının ardında Afrika tamtamları arıyor. Herhalden gecikmiş olmanın kaygısı, filmin başını kaçırmanın telaşı belli oluyor. Tiklene tiklene onca yol ancak bu kadar da gelinebilirdi. Tek tek her masaya uğrayarak tek tek herkese el sıkışıyor, tek tek herkesi öpüyor, tek tek herkese hal hatır soruyor. Ay bazı kadınlar nasıl sıkılmazlar bundan? Üzerindeki gürültülü giysi varlığını tek başına duyurmaya bunca yeterliyken ne gerek var bütün bu merasime? Onu seyrederken ben yoruluyorum. Bizim masaya doğru yaklaştığında el ediyorsam da görmüyor. Konuştuğu masadakilerden işaretini gören biri ona beni gösterince dönüp bakıyor. Dünden beri şu meselenin aslını çok merak ediyorum. Tude masaya dönmeden konuşmalıyım. Beni görür görmez gözleri hemen etrafımı tarıyor. Tude'ye bakındığını anladığım için gülüyorum. Neyse güldüğümü anlıyor. Hiç konuşmadan anlaşmanın keyfiyle uzaktan uzağa gülüşüyoruz. Az sonra yanıma geliyor. Anlat diyorum. Bana Tude'yi anlat. Nerede o küçük yılan, nerede? Çocuklarla oynuyor bahçede diyorum. İnşallah büyüyene kadar orada kalır diyor. Ben seni daha uyanık bilirdim. Nasıl sardırdın başına bu kızı? Oldu bir kere, sen gerisini anlat. Ay inşallah tiklenmeden her şeyi bir seferinde anlatabilirim diyor. Kısa kısa anlat diyorum. Başlıklar şeklinde olsun, o kadarı yeter bana. O bile uzun sürer diyor. Öyle bir uzun sürer deyişi var ki 5 yaşındayken vampir olduğu için 3 asırdır aynı boy, aynı yaşta kalmış bir kızın hikayesini dinleyeceğim kuşkusuna kapılıyorum. Bu kadar kabusun üstüne de bir Anne Rice romanının içinde kaybolmak düşüncesi gözümü korkutmaya yetiyor. İçini çekip Tude kimin hayatına girdiyse bir aile faciasına yol açmadan edememiştir diye gösterişli bir biçimde söze başlıyor Gülçin. Masal güzel başlıyor diyorum. İyi bir başlangıç cümlesi. Sen dalga geç bakalım diyor. Kız kardeşimi nişanlısından ayırdı. Nasıl yani diyorum. Bizimkinin salaklığı tabii. Bir nişansı var, bir de konuştuğu oğlan varmış. İkisi arasında henüz karar veremiyormuş hasbam. Nişanlıyı aile tanıyor tabii. Diğerindense kimsenin haberi yok. Herkesin yanında telefon falan da edemiyor. Tutuyor nasıl olsa Tude anlamaz diye. Tude ile bir pusula gönderiyor çocuğa. Arkadaşlarına kapıda oynarken köşedeki dükkanı bırak diyor. Kız kardeşimin demodeliğine bak. İnternet çağında pusulayla haberleşen bir salağın başına ne gelse yeridir. Gene de kardeş kıyamıyor insan. Bu arada Tude güya oğlanları karıştırmış gibi yaparak pusulayı ilkin nişanlıya götürerek onu bu bulaşmadan haberdar etmeyi başarıyor. İki erkek aynı saatte aynı pastanede oluyorlar. Gerisi Türk filmi. Bizim salak ben hangisini seçeyim derken sonunda ikisinden de oldu. Belki Tude içlerinden birini beğenip kendini ayırmıştır diyorum. Peki hala mümkün, o kızdan her şey beklenir. İkinci olayda başka türlü bilmem hatırlar mısın, bizim mahallede bir Nihal vardı. Hatırlamıyorum diyorum. Hani annesinin çiçekçi dükkanı olan. Hatırlamıyorum Gülçin. İşte her neyse Nihal'in bir oğlu var Boğaçan diye. Tude kızımızda olanı hafif yanık galiba. Oğullarına Boğaçan adını koyan bir aileye fazla acıyamayacağım diyor. Öyle deme diyor. Erken yaşta ölen Ülkücü amcanın hatırına oğlan adını Boğaçan koymuşlar. Her neyse işte bu Boğaçan evde yokken Tude etrafı toplamak bahanesiyle girdiği oğlanın odasına kilitli çekmeceleri kurcalıyor. Sonra da oradan bulup çıkardığı göz kalemi, fondöten, allık gibi çeşitli makyaj malzemelerini sevinçle Nihal teyzesine yetiştiriyor. Boğaçan abinin çekmecesini düzeltirken sizin şeylerinizi buldum getirdim teyzeciğim diyerek. Anlamıştım diyorum. Bu kızın bütün numarası güya hep iyi niyetle yaptığı şeylerin felaketle sonuçlanması üzerine kurulu. Şeylerini bulmuşmuş, sevsinler. Aile biricik oğullarının nemen olduğunu bu sayede öğreniyor. Oğulların adını Boğaçan koyan aile diye düzeltiyorum Gülçin'in cümlesini. Benim bu çeşit müdahalelerime çoktan alışmış aldırmıyor bile sürdürüyor. Bununla da kalmıyor tabii çünkü annesi bir kurcalamaya başlayınca öteki kilitli çekmecelerden renk renk model model G-string kilotlar çıkıyor. Bir çekmece dolusu tüylü tüslü G-string. Ayol kaç yaşındaki bu Boğaçan diyorum. 14 falan ama şimdi zamanın 14 yaşın Ermin'ciyim. Nerede bulmuş o G-string'leri 14 yaşında bu oğlan diye sorarken birden kendimi zamanı akıl erdirmeye çalışan eski kadınlar gibi hissediyorum. Ayol ailesi bu konuda en çok merak edilmesi gereken şey buymuş gibi tutturmuş bu G-string'leri nereden buldun diye. Oğlan elden gitmiş bunlar takmışlar G-string'lere. Hepiniz bir tuhafsınız sahiden. Bu hikayeyi kime anlatsam G-string'lere takıyor ayol. Sahi nereden bulmuş diyorum. Ayol nereden bileyim, tanıdığı bir aslan abisi mi ne varmış oğlanın? İnternette tanışmışlar. Herkes bizim salak gibi pusulaşmıyor ya. Millet çat çat internetlerde. Her neyse işte G-Stringleri o aslan abisinden almış. Artık nasıl aslan abiyse sorma, aile perişan perişan. Yeğenin adını Boğaçan koyduran ülkücü amcanın ruhu da muazzep olmuştur bu durumda herhalde diyorum. Mezardaki adama nispet verircesine. Bana bak, sen şu G-String muhabbetinden çıkmazsan Tuğde'nin melanetlerini bitiremeyeceğiz abla. Gülçin'e tamam tamam anlat derken bir yandan da bu Boğaçan hikayesi mutlaka Sinan'a anlatmalıyım diye geçiriyorum içimden. Gene tanıdığımız bir başka ailenin çok küçük yaşta evlat edindikleri bir kız çocukları var Selin diye ama kız bilmiyor. Eyvah diyorum hikayenin sonunu tahmin ederek. Eyvah tabii. Kızın her şey bir şeyden haberi yok. Garibim anasıyla babasının öz anası babası sanıyor. Bil bakalım kim sayesinde öğreniyor. Söylemeye gerek yok dercesini başımı sallıyorum. Kıza doğrudan kendi söylemiyor tabii. O kadar aklı var küçük yılanın. Bütün mahalledeki çocuklara ay çok üzülüyorum Selin için. Biliyor musunuz herkes onun evlatlık olduğunu söylüyor. Kızcağızın kulağına gidecek, üzülecek diye çok korkuyor, üzülüyorum diye her önüne gelene söyleye söyleye sonunda bu kara bilginin talihsiz yavrunun kulağına gitmesini beceriyor. Çocuk perişan, perişan. Ana baba dersen iki göz iki çeşme. İşte böyle melanet bir kız bu abla. Sen bunların hepsini nereden biliyorsun Allah aşkına diyorum. Tuğde hikayeleri koleksiyonu yapıyor gibisin. O kızın 3 yaşından beri hikayelerini toplarım diyor sıkı bir koleksiyoncu edasıyla. Ben de birikmiş çok Tuğde hikayesi vardır ama aklıma geldikçe tanıyan tanımayan herkese anlatırım. Hem gözünü korkutmak gibi olmasın ama Nermin'ciğim, kızımızın kısacık geçmişinde bir de cinayet var galiba. Yo, hayır, artık bu kadar beni aşar, herkes aşar, hatta hayatı aşar diye itiraz edecek oluyorum. Öyle deme, öyle deme diyor. Hikayeyi dinle de kendin karar ver. Komşularının hizmetçisinden nefret eden Tuğde'nin kızı suçlandırmak için ailenin atı yadigarı değerli bir elmasını çaldığı söyleniyor. Yok artık daha neler diyorum. Dinle dinle diyor. Aile hırsızlığı ilkin gariban hizmetçiden biliyor. Başlıyorlar kızı sıkıştırmaya. Suçlamalara dayanamayan kız sonunda kendini balkondan aşağı atarak intihar ediyor. Tuğde de muradına eriyor. Canım kim nereden biliyor Tuğde'nin çalmış olduğunu diyecek oluyorum. Hizmetçi söylüyormuş. En son odada Tuğde vardı diye. Bu gene de hizmetçi temize çıkarmaz diyorum. Belki sıkıştırılınca korktu kızcağız. Suçu nasıl olsa çocuk diye Tuğde'ye attı. Nedense Tuğde sanki her şeyi yapar da hırsızlık yapmazmış gibi geliyor bana. Bence zaten hırsızlık yapmak için değil, hizmetçi kızı mahvetmek için çalmıştır diyor Tikli Gülçin. Evet biliyorum Tuğde melun bir kız ama gene de hikayelerin çoğu yakıştırma gibi Gülçin. Ay ömürsün Nermin'cim diyor Gülçin. Yakıştırmaya bile niye bir başkasına değil de Tuğde'ye yakıştırıyorlar Allah aşkına? Casting doğru çünkü diyorum. Bu rolü en iyi kim oynar diye kime sorsan Tuğde der. Bence yine de Tuğde'nin bu hırsızlık olayla bir ilgisi yoktur. Belki sahiden bir ilgisi yoktur ama sen de takdir edersin ki şu kısacık ömrü bu kadar çok vukuat sırdırmayı başarmış bir kızdan herkes şüphelenir abla. Üstelik o elmas mücevher hala bulunamadı. Belki kızımız 18'ine geldi gittiği bir parti takmak için saklamıştır diyorum. Gördüğüm kadarıyla Tuğde varını yoğunu bir kere de gözler önüne seren kadınlardan değil sabretmesini biliyor. Mücevher ondaysa gününü bekliyordur. Hem Gülçin ne olmuş bugün sana böyle pek fazla abla demiyorsun artık. O kadar laf söz ettiniz artık der miyim? Onun yerine ayol demeye karar verdim. En çok uzağa gitmiş sayılmaz ama olsun bu da bir şeydir. Sana gerekmez ama gene de söyleyeyim. Yanında konuşulan her şeyi sahiplerine yetiştirmekte bu kızın üstüne yoktur. Çocuktur anlamaz diye yanında konuşulanlar yüzünden annesini az zor durumda bırakmadı bu küçük cadı. Söylediklerine göre apartman toplantısına bile konu olmuş marifetleri. Koca apartman bu kızın lafı sözü yüzünden toplanmış. Gerisini sen düşün. Merak etme sen Gülçin diyorum. Kız bu sefer fena kayaya tosladı. Hakkından geliyorum küçük cadının. Birdenbire susuyor. Bir şey söylemek için uygun sözler arıyor gibi. Dün akşamki ipotek konusunu açacağını sanıyorum. Göz göze geliyoruz. Söylemek istediği artık neyse vazgeçtiğini anlıyorum. Havada beliren o tuhaf elektrik dağılsın diye atılıyorum. Senin Saadet Hala ne yapıyor? Sen asıl ondan haber ver. Yeni Saadet Hala hikayeleriyle biraz içim açılsın istiyorum. Sorma hep aynı diyor. Kapı önü apartman aralı derken sokağa başlayacak diye korkuyoruz. Tikli Gülçin tam ağız tadıyla yeni bir saadet hala hikayesi başlayacakken Tude'nin masaya geri dönüş hamlesi üzerine lafını tamamlamadan apar topar kendi bir başka masaya atıyor. Tude çevremizde ne var olduğu sürece onunla hiçbir sohbeti sonuna kadar götürmek mümkün olacağı benzemiyor. Tude'yi görmesiyle birlikte tiklenmesi bir oluyor Gülçin'in. Yüzü seyirmeye, dalgalanmaya başlıyor. Ben de yeni bir saadet hala hikayesinden olduğumla kalıyorum. Tikli Gülçin'in kendisine ait tatsız bir şeyler anlatmış olabileceğinden kuşkulanmış bir ifade takınan Tude, hiçbir şey söylememekle birlikte daha hesabınız bitmedi. Filmin sonuna kadar nasıl olsa senin hesabını görürüm anlamına gelen filmin kötü kızı bakışları Gülçin ardından zehirli zehirli bakarken kolasından fırk fırk diye yudumlar çekmeyi de ihmal etmiyor. O yeniden arkadaşların arasına döndüğünde ben de biraz masa gezmeye çıkıyorum. Bir daha kim bilir ne zaman göreceğim şu kadın kalabalığı arasında kaybolmak istiyorum. 25. ayrımın sonu, sayfa 322.